Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Ben çağırdım yayından önce. Duyanlar, duymayanlara bir kez daha haber versinler ki herkes gelsin lütfen, herkes burada olsun. Hep beraber bir oturup konuşalım, ne oluyor, ne bitiyor. Bugün uçak konuşacağız. Yok, TÜGVA'nın üzerinden yapılan 1500 biletlik yolcu pazarlığını, hani yolcu alım garantisi dedikleri oydu muhtemelen. Daha önce Metin Cihan da yazmıştı aslında ama şimdi bütün ayrıntılarıyla döküldü ortaya. TÜGVA üzerinden, üstelik televizyondan da pazarlaması yapılan bir adam vasıtasıyla hazırlanan bir projeden, ne olduğunu bilmiyorum ama projenin, o projeden Türk Hava Yolları eliyle 1500 bedava bilet dağıtılması değil bugün konuşacağımız. Başka bir bedava bilet ama bedava dediğime bakmayın. Aslında parası çok fazla o biletin. Yani o bileti, biletin sahibi olabilmek için çok şey vermeniz gerekiyor. Belki para değil, cüzdanınızdan çıkartamıyorsunuz ama mesela mesleki anlamda çok şey koyuyorsunuz ortaya. Üstelik bu o kadar fazla bir şey ki aynı meslekten olmadığınız, sadece takla atmak üzere orada bulunmuş insanlarla aynı havayı teneffüs etmek gibi bir duruma da razı olmak zorundasınız ki bence çok ağır bir bedel. Mesela benim katlanamayacağım bir bedel. Başkası için çok sıkıntı değil. Bakmayın sureti aktan göründüklerini hepsinin. Bugün uçağı konuşacağız, uçağı. Hani şu Roma'ya gidilen, Roma'da bazılarına göre ne başarı ne hezimet diye tanımlanan, bal gibi, buz gibi, boru gibi, Türkçenin tam tabiriyle çırak çıkartıldığımız bir toplantının dönüşünde Cumhurbaşkanı'na tek bir soru bile sormayan, sadece onun anlattıklarıyla yetinen ve bugün gazetelerinde utanmadan gazetecilik tarzı, tavrı içinde bunları pazarlamaya çalışan insanlardan, uçağın yolcularından bahsedeceğiz. Aslına bakarsanız bu işin başlangıcı epeyce eski. Ben bugün size yine tanıklığımı anlatacağım. Yani size vereceğim bilgilerin içinde lütfen aklınızda kalsın birçok şey. Çünkü bunların tamamı doğru. Çünkü ben yaşadım. Hiç kimseden duyduklarım, gördüklerim falan değil bunlar. Birilerinin anlattıkları değil. Benim yaşadıklarımı anlatacağım. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra ve iktidara geldikten sonra, ilk Abdullah Gül hükümeti, 58. hükümet kurulduktan sonra eş zamanlı olarak o dönemde milletvekili seçilme yeterliliği olmayan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP genel başkanıdır kendisi biliyorsunuz, kendini dünyaya anlatmak, partisini, tarzını, tavrını anlatabilmek için acayip bir çalışmaya başladı ve çok doğru bir çalışmaydı bu. Çünkü çalışmanın bir benzeri yurt içinde yapılmıştı. O dönemde 2002 yılının gazetelerini tarayacak olursanız, daha önce de söylemiştim bunu. Ya bir boş vaktinizde oturun, herhangi bir tarih seçin. Mesela 3 Kasım 2002'dir o seçimin yapıldığı tarih. Ondan bir ay önceye gidin. Mesela Ekim ayının, tam da hani bugünlerin, böyle sonbahardan kışa geçtiğimiz günlerin gazetelerine şöyle bir bakın. Tuhaf bir şey göreceksiniz. Ben yaşadığım için bir gazeteci olarak siz görmeden önce anlatayım, sonra siz de buna şahit olun kendi gözlerinizle. Aslına bakarsanız belirli tedirginlikler taşıyan, mesela kendi köşelerinin, kalemlerinin sıkıntıya düşeceğini düşünen o dönemin genel yayın yönetmenleri önce epey karşı yazılar yazdılar. İşte Erdoğan'ın gelişi, daha önceden yaşananlar, 28 Şubat dönemi, irtica tekrar mı ortuyor falan filan gibi. Fakat inceden bir zeytin dalı uzatma çalışmaları da başlamıştı. Bununla ilgili olarak aslında duracağı yeri tam seçemeyen insanlar da oldu medyanın içinde. Ertuğrul Özkök bunlardan bir tanesiydi mesela. Öyle acayip şeyler yazmıştı ki hani muhtar bile olamaz manşetinin atılması. Ardından kaosa kalkan eller falan filan. Bütün bunlar olunca onlar epeyce bir ortalıkta sallandılar. Fakat sonrasında dünya ile birlikte Avrupa'dan da gelen teveccüh ki Daha sonra biliyorsunuz AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu itiraf etti. Büyük Orta Doğu Projesi'nin ben eş başkanıyım, eş lideriyim falan diye. Aslında bununla birlikte ortaya çıkınca bir anda yelkenler suya indi. Şimdi bununla eş zamanlı olarak başlayan çalışmaların içinde en önemlisi bu uçak yolculuklarıydı. Yalnız o zaman AKP bugünkü AKP değildi, uçaklar kiralanıyordu Türk Hava Yolları'ndan. Nasıl uçaklar kiralanıyordu? Belirli tur firmaları vardı. Bunlardan bazıları hala hayatta, hala görevlerine, faaliyetlerine de devam ediyorlar. Bunlardan, firmalardan uçaklar, onların aracılığıyla uçaklar kiralanıyor, seyahat organizasyonları yapılıyordu. Burada medya kuruluşlarına da şöyle bir görev biçilmişti. Size Erdoğan'ın çıkacağı seyahatlerin programları yollanıyordu haber merkezlerine. Ben o dönemde NTV'de çalışıyordum. Ve onların içinde izlemeyi tercih edeceğiniz seyahatlere katılım koşulları açıklanıyordu. Bunların belirli ücretleri vardı. Yani bir paket program satılıyordu size. Erdoğan'ın kalacağı otelde konaklama, uçuş, işte artı orada yani masraf olarak ne çıkacaksa paket bir şey. Ve genelde epeyce pahalıydı. Ama o dönemde iktidarı tanımak, iktidarı anlamlandırmak için insanlar gazetecilerin yanlarında olmasını tercih ettiler. Ben de o dönemde kurumum tarafından bu seyahatlere sıkça gönderilen muhabirlerden bir tanesiyim. Neredeyse %80'ini izledim o seyahatlerin. Ve bunların tamamının parası ödendi. Bakın bir kez daha altını çiziyorum. Tamamının parası ödendi ve bugünden bakıldığında, o gün o tur firmalarında çalışan arkadaşlar da doğrulayacaktır. Pek çoğu hala görüştüğüm insanlar. Gerçekten pahalı fiyatlarla yapıldı. Çünkü şu biliniyordu ki, daha sonradan aslında ortaya çıktı ama o zaman da tahmin ediliyordu. Sadece hani sosyal medya ağzıyla yemin edebilirim fakat ispatlayamam deniyor ya. İspatı sonradan geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında heyete dahil ettiği birçok insanın da ve tur firmasının kârı da konulduğu zaman epeyce pahalıya patlıyordu bu seyahatler. Ama sonuçta herkes bu seyahatleri kurumunun parasıyla izliyordu. Ve kurum para ödediği için de içeride takibi yapılan bir haber olduğu için uçakta her türlü soru çatır çatır çatır çatır soruluyordu. Hepsi. Ya şahidiyim diyorum kardeşim, o soruları soranlardan bir tanesi benim. Yani yapılan görüşmeler, mesela çok ilginç bir örnek anlatayım size. Portekiz'e gidildi. Daha Barroso yeni başbakan seçilmiş. Böyle Lizbonlu genç bir avukat adam o zaman. Halk da çok tanımıyor. Biz zaten hiç tanımıyoruz ama Türkiye'den Portekiz'e gidişin ayarlanma gerekçesi, tarihin ona denk getirilme gerekçesi aslında Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olmasıydı. Çünkü o dönemde başbakan sıfatıyla toplantıya dahil olmak zorunda kalan Abdullah Gül vardı. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı ve Erdoğan pek burada olmak istemiyordu. Yani buradaki tartışmaları ona bırakmak istiyordu. Biz Portekiz'e gittik. Ben bilmiyordum mesela. Orada karşılaştım. Lizbon'da saraya gittiğimiz zaman şunu gördük. Portekiz'in kendi tırnak içinde, hani Tansu Çiller'in Alman PTT'si gibi olmasın bu ama Portekiz'in kendi Milli Güvenlik Kurulu toplantısına denk gelmiştik. Ve orada bayağı askerlerin kılıçlı mılıçlı karşılamaları olmuştu. Her neyse, bunların olduğu dönemde yaşanan her şey tek tek haberleştiriliyordu. Örnek mesela o dönemde başkasına güvenmediği için, bugün de aynı şeyi yapıyor ama başkasına güvenmediği için çevirisini dahi Egemen Bağış'a emanet eden Tayyip Erdoğan mesela ilk kez doğmamış çocuğa don biçmek kavramını kullanmış. Egemen Bağış çeviri kulübesinde epeyce zorlanmıştı. Bunun da şahitlerinden bir tanesi. Ama bütün bunların yapıldığı dönemde mesela o olay haberleştirilmişti. O olay haberleştirilmişti çünkü parası ödenen bir seyahatti o ve o parası ödenen seyahatin içinde insanlar haber takibi için gittiklerinin bilincindeydi. Kurumlar da aynı şeyi istiyorlardı zaten. Gel zaman git zaman uçağın içinde bir takım değişiklikler yaşanmaya başladı. Ha, şunu da belirteyim bu arada. Çok akıllıca işler yapılıyordu ve bunu doğrudan Erdoğan yapıyordu. Mesela başbakan olduktan sonra Erdoğan'ın bu tarz planlı ziyaretlerinde bir anda uçağın içindeki oturum düzeni değişmeye başladı. Çok klasiktir. Bilmeyenler elbette olacaktır. Bilmek zorunda da değilsiniz zaten. Genelde bu tarz seyahatlerde uçağın arka bölümüne gazeteciler mevzilenir. Mevzilenir derim diyorum çünkü uzun uçuşlar sırasında bir takım ikmaller yapıldığı için onları arkada, hani böyle çok da takılmayalım, aman bu işler olmasın, şunlar olmasın falan filan. Ama mutlaka haber takibi öncelikli yapılıyor. Bir süre sonra şunu fark etmeye başladık. Uçaktaki oturumlarda, yani siz bir toplu olarak biletlere müracaat ettiğiniz için oturum yeriniz içeride size uçuş kartınızla veriliyor. Yani bilmiyorsunuz. Ben mesela hayatımda ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş'ın başındaki kişiyle yan yana oturdum. Yani benim seçtiğim, tercih ettiğim bir şey değildi. Tercih edilir bir şey miydi? Onu da çok fazla bilmiyorum da. Ama oturdum ve orada İsmet Bey'le 4 günlük, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, bir Orta Asya seyahati sırasında kurumumun parasını ödediği bir seyahat, altını çiziyorum. Epeyce uzun konuştum. Erdoğan'ı çok uzun süredir tanıyan bir insandı. Günlük hayatına ilişkin çok şey öğrendim ondan. Sıradan çalışma prensiplerine ilişkin çok şey öğrendim. Ve dönüşümde hepsini yazdım bunların. Hepsini. Yani bir seyahat değerlendirme haberinin içinde yer aldı. Zaman değiştikçe Erdoğan farklı bir tavır izlemeye başladı. Çünkü kendisinden önce aslında örnek aldığı kişi mesela Demirel'in seyahatleri değildi. Özal'ın seyahatleriydi. Yani Özal'ın artık muhabir kadrosunu hatta Ankara temsilcisi kadrosunu da doğrayarak doğrudan genel yayın yönetmenlerine çıkıp yani bir mesaj vereceksem sıradan fanilere, ölümlere veremem ben bunları. Yani genel yayın yönetmeni düzeyinde veririm. Halk da onlar ne yazarsa ki onların yazacağı garantidir. Muhabirin her yazacağı haber olmaz. Kimi zaman daha önce de söylemiştim ya size çekmeceye manşet kavramı vardır mesela bizim meslekte. Acayip güzel bir haber yaptığınızı zannedersiniz. Haber yayınlanmaz. Elinizde patlar Türkçe tabiriyle. Çekmecenize koyarsınız onu. Çekmeceye manşet denir ona. Muhabirin haberi böyle gümleyeceği için genel yayın yönetmeni düzeyinde haber vermek lazım. Ama bunu bir anda da değiştiremezsiniz. Burada şöyle ikili bir sisteme geçildi. Muhabir, yani muteber kurumların muhabirleri, sorularıyla çok can yakmayan, istenmeyen şeyleri konuşmayan muhabirlerle birlikte onların önce Ankara temsilcileri, sonra genel yayın yönetmenleri, sonra Ankara temsilcileri genel yayın yönetmenleri, sonra sadece genel yayın yönetmenleri. Kaybolan ilk meslek grubu muhabirler oldu burada. Yok edildiler bir anda. Ve uçak tahmin edin ne hale geldi? Doğru bildiniz. Parasız. Yani seyahat için doğrudan bir seyahat firmasına kütür kütür para verme gerekliliği kalmadı. Çünkü burada başbakanlık bütçesinden, örtülü ödenekten, cumhurbaşkanlığından her neyse artık onlar. Bunların tamamı finanse edildiği için kurumların böyle bir ödeme yapmasına gerek kalmadı. Zaten içeride de ödeme yapılmamasının gerekçesi karşılanmaya başlandı. Çünkü haberleri de aynı dönemdeki haberleri şöyle kafanızdan hızlıca bir geçirin. Arada neler neler neler yaşandı çünkü. Türkiye'nin yaşadığı mesela zina krizi dönemi demin anlattığım muhabir dönemine tesadüf eder. Bakın haberlere çatır çatır haber vardır. Nereden biliyorum? Ben yaptım bazılarını çünkü. Hani bana yalan diyebilecek kimse yok. Ben haberlerimi çıkartır gösteririm. Bunların içinde mesela meşhur Kıbrıs'taki Annan referandumu var. Bunlarla ilgili haberleri göreceksiniz. Çatır çatır göreceksiniz hem de. Ama ne zaman ki genel yayın yönetmenleri, temsilcileri yani biraz daha muteber ama istenildiği zaman çağrılabilecek insanlar uçağa alındı, iş biraz daha tavsadı. Yani haber çıkmasından çok. Sallayın haberi, haberin çok da fazla önemi kalmadı ama haber çıkmasından çok aslında orada temsil edilebilmek, bayrak gösterebilmek önemli hale geldi. Yaşanan rezaletleri hatırlıyorsunuz. Yani uçağa çağrılan ama çağrıldıktan sonra vazgeçilen, indirilen tipler, daha sonra onların yapmak için uğraştığı yalakalıklar, daha bu hafta içinde aslında neler yazarım ama hapse girmekten korkuyorum rezaletleri. Bütün bunlar ardı ardına yaşandı, yaşayanların tamamı biliyor. Farklı bir şey daha oldu burada. Dördüncü kademeye geçildiği zaman yani muhabirden genel yayın yönetmenine kadar kırılmaların yaşandığı dönemde dördüncü kademe uçağın satın alınması oldu. Orada mevzu tamamen yıkıldı. Çünkü uçağın satın alınmasıyla birlikte hani aslında futboldan hiç anlamayan ama sokaktaki oyuna sadece babası, zengin babası ona iyi bir futbol topu aldığı için mecburen davet edilen çocuk var ya o trip başladı işte. Uçak benim, istediğimi çağırırım kardeşim. Ve burada asıl sıkıntılı dönem şöyle devam etti. Pek çoğunun muhabirlikle hiç alakası olmayan, nereden geldiği bilinmeyen, abuk sabuk tipler, genel yayın yönetmenleri, işte gazetelerin, televizyonların önemli isimleri olarak uçağa davet edilmeye başlandı. Mesela aynı dönemde dış politika analizleri Türkiye'de dikkat edin yok oldu. Çünkü uçağa çağrılan tipler nereden çıktığı belli olmayan dış politika analistleri olmaya başladı. Mesela bir hanımefendi çıktı, ben hayatımda hiç görmemiştim. Bir seyahatte denk düştük kendisiyle. Daha doğrusu seyahatin sonunda fark ettim onun olduğunu. Çünkü aynı zamanda siz bir de gazeteci olarak böyle durumlarda hele bir muhabirseniz yapılan diğerlerinin yaptığı haberleri de takip edersiniz. Çünkü gazeteciler birbirlerini atlatır. İşin hem zevkli hem de önemli tarafı budur zaten. Aynı odada kaldığınız gazeteci arkadaşınız bile atlatma haber yapar geçmişten beri. O yüzden merakla okursunuz. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Dış politika analizi yayınlanmıyor Hürriyet gazetesinde. Yok. Yani Hürriyet için bugünkü amiral gemisinin filikasından bahsetmiyorum. Hürriyet gazetesinden bahsediyorum. Yanlış olmasın onu bir kenara koyalım da. Sonra baktım ki bir hanımefendi uçağa alınmış. Yani hanımefendinin dış politika analiziyle uzak yakın alakası yok. Öyle yazılar yazıyor ki Nereden çıktığı, ne yaptığı hiç belli değil. Yani sadece övgü yazmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor bu arada. Övgü için de yetersiz kalıyor zaten. Uçak alındıktan sonra mevzu tamamen kırıldı. Tamamen kırıldı diyorum. Bu saatten sonra uçağa binebilmek bir grup insan için aslında itibar göstergesi haline geldi. Yani mecliste mesela her grup toplantısı günü orada şeref holünün önüne dizilerek sırayla selamlayan, selamlamanın ötesinde bakın ben de buradayımı göstermeye çalışan tipler bir anda uçağa binmek için yarışır hale geldi. Bunlardan bazıları büyük gazete transferleri yaşadılar. Hayatlarında gidip bir kez satın almadıkları gazetede köşe sahibi oldular mesela. Çok şaşırtıcı gelişmelerdi bunlar. Haliyle bunun bedelinin ödenmesi gerekiyor. En azından orada görünüp bakın ben buradayım grup toplantınıza geldim demeniz gerekiyor. Kendinizi göstermeniz gerekiyor. Gösterinin son aşaması da uçağa binebilmek. Bir süre sonra bu iş gerçekten insanlar arasında, gazeteciler arasında çok ciddi bir ayrım gerekçesi haline geldi. Yani uçağa binmenin temel nedeni aslında soru sormak değil de oradan köşesini alıp bir şey yazmak değil de eskiden olduğu gibi. Hani o genel yayın yönetmenlerinin sadece uçağa alındığı dönemdeki gibi bir şey yazmamak. Beyefendi ne söylerse, hanımefendiden nasıl bir haber çıkması arzu ediliyorsa onların baskıya yetiştirilmesiyle uğraşır oldu bu insanlar. Bunun çok örneğini yaşadınız. Uluslararası pek çok toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan seyahatlerde. Hatırlayın bizim en ağır yaşadığımız Rahip Brunson krizinin ardından bile yaşananlarda uçağın içinden çıkmadı haber. Mehmet kardeşim Voice of America adına Washington'da kapının önünde sordu soruyu. Uçaktan haber çıkmadı. Çünkü hedeflenen şey uçaktan haber çıkması değildi zaten. Uçaktan bir basın bildirisi çıkartabilmekti. Bugün durum hiç değişmedi. Özellikle bunu söylüyorum. Anlatıyorum ki benim şahitliğim size haddim olmayarak bir parça rehberlik etsin. Size biri bir şey anlattığı zaman hadi lan oradan diyebilin gönül rahatlığıyla. Çünkü ben yaşadım bu dönemi. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki özellikle Roma'ya yapılan seyahat hani bu G20 zirvesinin ardından hepimizin merak ettiği bir durum var. Kardeşim biz bu F-35'ler için daha önce Ruslarla yaşadığımız S-400 krizi için hangi noktaya geldik ya? Ne yaptık? Orada bir görüşme olacak mı? Olmayacak mı? İnsanlar karşılaşacak mı? Ayaküstü mü konuşacaklar? Bak bu adam var ya dünya lideri yemin ediyorum tanı bunu tanı falan mı denecek? Fotoğraf böyle pazarlandı biliyorsunuz. Gözlerimizin içi mi gülecek mesela bir tonton amcayı gördüğümüz zaman? Bütün bunları görebilmek için uçaktan gelecek habere mecbur kaldı insanlar. Neden? Çünkü uçaktakiler dışında hiç kimsenin o toplantıya ait detaylara sahip olma şansı yok. Dolayısıyla biz de onlardan alacağız. Ve büyük bir merakla dünden beri o seyahate katılan 15 kişinin yazacağı haberleri bekliyorum ben. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size mesela o haberleri. Nasıl bir rezaletten bahsettiğimizi. Bir Allah'ın kulu çıkıp şunu söyleyemiyorum mesela. F-35 krizi yaşadık ve şu anda biz resmen alenen F-35'ten zaten atıldık da hani F-16'ya bir şekilde müşteri olur muyuz modernizasyonun içinde diye şu anda kapının önünde bekliyoruz. Bunu yazan tek kişi yok. Ama daha önemlisi bugün yayını bu şekilde yapma gerekçem farklı. Dün gece düşünürken hani uçakla ilgili yaşadıklarımı orada bugüne kadar bu seyahatlerde gördüklerimi düşünürken aklıma takılan bir şey oldu. Pek çok liderle bu seyahatlere katılma fırsatı buldum. Yaşadım bunları. Gördüm ama soru sorulmayan bir seyahat ben görmedim. Hiç görmedim üstelik. Ve buna yani burada en çok eleştirenlerden biriyim ama şu da dahildir. Bakın hakkını teslim edelim. Mesela Abdullah Gül'le defalarca seyahate çıktığımda sormadığım tek bir soru yok. Bakın bunu açık yüreklilikle söylüyorum size. Çok eleştiriyorum o ayrı. Eleştiri hakkımı da kullanıyorum. Ama Abdullah Gül'e mesela sormadığım tek bir soru yok benim. Soramadığım tek bir soru yok. Ama bugün bakıyorum gazetelerin ikinci bölüm yani ikinci yayında da göstereceğim size. Sorulmuş tek bir soru yok. Çünkü mantık şu. Ya kardeşim bize bu uçaklar alınırken milyarlarca F-35'lerden F-16'lardan bahsetmiyorum. Cumhurbaşkanlığına bağlı uçaklardan. Bu uçaklar alınırken bize hep şu anlatılmadı mı? Saray yapılırken. Ya kardeşim para harcıyoruz tamam. Ama benim değil ki bu. Şahsıma ait değil, hepimizin. Denmedi mi? O zaman uçaklar da bizim. Doğru mu? O zaman uçaklarda bu halkın sorunlarının konuşulması gerekmiyor mu? Amacım goy goy yapmak, sözcü kafasına girmek falan değil, yanlış anlamayın. Gerçekten örneklerle anlatacağım ben size yayının başından beri olduğu gibi. Benim sorunum konuşulmak zorunda değil mi? Evet. O zaman Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Açlık, yoksulluk. Bunlara ilişkin bir tane soru duyamazsınız. Sorulmamış çünkü. Çünkü sorulmamış. İnsanlar bunları anlatamamış. Bırakın seyahatin parasını ödemeyi. Onları geçtim. Onlar başka. Ayrı bir tartışma konusu. Sabaha kadar tartışırım onu sizinle. Ama bu bölümü tartışmanın dışında kalmak zorunda. Ya madem o uçak bizim, bizim paramızla alınıyor. Bizim iyiliğimiz, bizim itibarımız için tasarruf edilmeyecek bir itibardan bahsediyorum. Bizim itibarımız için alınıyor. O zaman bizim sorunlarımızın konuşulduğu mekanlardan bir tanesi olmalı, değil mi? Değil. Size bir fotoğraf göstereceğim. Çoğunuz görmediniz aslında bu fotoğrafları. Yanlış saymadıysam 15 gazeteci var yanında. Merak etmeyin, size de göstereceğim. Burada öyle koftiden iş yapılmıyor. Yani karından konuşmaca hiç olmadı. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bakın 15 gazeteci şu arkadaşlar. Fotoğrafımız bu. Cumhurbaşkanlığı çekmiş. Zaten fotoğrafı içeride başkasının çekme şansı yok. Cumhurbaşkanlığı çekmiş. Seyahate katılanlara da birer tane vermiştir muhtemelen. Şimdi buradaki isimler üzerine çok konuşmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Çünkü onlar kendi savunmalarını mı yapacaklar, ölü taklidi mi yapacaklar, beni gerçekten ilgilendirmiyor. Ama biriyle ilgili konuşmak istiyorum. Cumhurbaşkanının sağ omuz başında biri duruyor, görüyor musunuz? Osman Gökçek o. Osman Gökçek. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı, Bülent Arınç'ın deyimiyle hırsız Melih Gökçek'in, öyle diyordu ya. FETÖ'ye peşkeş çeken, Ankara'yı satan Melih Gökçek'in. Onun oğlu. Şimdi ben dün gece üşenmedim. Dedim ki, ya bir dakika kardeşim, ben yanlış biliyor olabilirim. Beyaz TV'nin genel yayın yönetmeni Osman Gökçek. Çok şaşırdım bu arada görünce. İnanın bilmiyordum çünkü. Dedim ki Osman Gökçek, adamın belki bir gazetecilik geçmişi vardır. Ne bileyim yani, bir televizyonun genel yayın yönetmeni olmanız, o televizyonu niye kurdurduğunuz bilinirken hiçbir önem taşımıyor burada. Ama gazeteci değilseniz eğer, o uçakta size şurada 25 dakikadır anlattığım şekilde soru sorma heveslisi değilseniz o seyahate niye katıldığınızı sorgularım. Uçak benim. Uçak benim. Hepimizin. Bizim paramızla alındı. İtibardan tasarruf olmaz denilerek saplandı bu uçak bize. Doğru mu? Osman Gökçek Başkent Üniversitesi uluslararası iş mi, uluslararası ticaret okumuş. Şimdi burada uluslararası ticaret açısından bu seyahat, eğer bakacak olursanız, F-16'lar, F-35'ler üzerinden yapılacak bir seyahat olmalı, değil mi? Bu ticaretin içinde bir kişi mi? Valla benim bildiğim kadarıyla değil. Siz başka bir şey biliyorsanız ve benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Ama burada sıkıntılı olan bölüm sadece Osman Gökçek'in o seyahate katılması değil. Osman Gökçek'le birlikte o seyahate katılan ve size her akşam habercilik namusu anlatan insanların bir dakika ya burada ne yapılıyor dememesi. Ne yapılıyor? Yani seyahate çağırdınız, kurumum açısından, kurumumun âli menfaatleri açısından bu seyahate icabet etmek zorunda kaldım seyahat davetine. Geldim. Ama burada gerçekten ne yapılıyor diye sorulması, değil mi? Hayır. Hayır. Artık o uçağın içinde gazetecilik falan yapılmıyor. Gerçekten. O uçağın içinde yapılan şeyin adı iş takibi. Kendi adına değil, patronu adına bayrak göstermek zorunda o insanların tamamı. Yani kimi tüpçünün, kimi başkasının ama iktidara bir şekilde yanlamaya çalışan patronun temsilcisi bu insanlar. Bazıları kurum içi. Kurum içi derken Cumhurbaşkanlığı'nın içinden değil, öyleleri de var da. Bazıları kurum içi, yani geçmişi bugünün mütedeyyin iktidarına yanlamış kişiler. Onların varlık sebebi zaten, inanın gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ve şaka yapmıyorum. Ben o insanları anlıyorum. Onların başka bir durumları yok. Bugün bu iktidar gitsin, aç kalırlar. Aç kalıp yaptıkları yolsuzluklar yüzüne vurulup hapse düşer hepsi. O yüzden onlar orada olmak zorunda. Kenara koyalım. Onlarınki varlık mücadelesi, başka bir şey. Ama diğerlerinin, patron için yapıyorsun sen bunu. Sadece patron için yapıyorsun. Ve utanmadan gazetecilik namusu pazarlıyorsun insanlara. Çatır çatır gazetecilik namusu pazarlıyorsun. İçeride sorulmuş soru, yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Bana diyebilirsiniz ki yalan söylüyorsun kardeşim, yalan söylüyorsun. Ben de size o insanların yaptıkları haberleri göstereceğim yayının ikinci bölümünde. F-35'i anlatan, F-16'yı anlatan, orada çıkıp her akşam ekranda öyledir böyledir diyen insanları göstereceğim. Geçmişte adını paylaşmayacağım burada. Gerçekten değmez çünkü. Hakikaten değmez. Yayını kirletmek istemiyorum o açıdan. Bir seyahatte o dönemde dış ticaretten sorumlu devlet bakanı olan Kürşat Tüzmen'le beraber yapılan bir seyahat. Hafızam beni yanıltmıyorsa Brüksel'e gidilmişti. Yine aynı tür seyahat ama. Yani parasını biz ödedik, kurumlar ödedi ve orada o seyahatin dönüşünde. Seyahate o dönem için mütedeyyin kanallardan bir tanesinin ana haberini sunan, taklacılığıyla maruf gazetecilerden bir tanesi uçak iki bölüm uçuyor. İstanbul'a iniyor. İstanbul'da bir grup insan inecek, sonra Ankara'ya gelecek. Bize denildi ki İstanbul yok, doğrudan Ankara'ya iniyor uçak. Sevindik çünkü ben de o dönemde hani oğlum yeni doğmuştu, bir an evvel Ankara'ya dönmek istiyordum. Ve pek kaçırmak istemiyorsunuz, hani büyüdüğü her anı kaçırmak istemiyorsunuz. Fakat sonradan anons değişti. Denildi ki uçak İstanbul'da kısa bir bekleme yapacak. Şimdi uçağın içindeki herkesi tanıdığımız için, bütün gazeteciler herkes biliyor. Zaten seyahatte de beraber olmuşsun. Tanımadıklarınla da orada tanışmışsın. Şaşırdık. Şaşırdık. Hakikaten İstanbul'a niye iniyoruz biz diye. Sonra içimizdeki gazeteci arkadaşlardan bir tanesi geldi. Ve açık yüreklilikle dedi ki arkadaşlar ben İstanbul'da iniyorum. Niye diye sorduk. Dedi ki seyahatim bundan sonrası beni ilgilendirmiyor ki. Yani içeride konuşulanlar edenler. Patron adına burada görünmek zorundaydım. Görevi yerine getirdim. İstanbul'da artık ineceğim. İndirdik onu. Ankara'ya devam ettik. Neyzen Tevfik. Dün geceden beri aklımda hep aynı hikaye dönüp duruyor sürekli olarak. Pek de sevmediği adamlardan bir tanesiyle, hakkında daha önce dörtlükler yazdığı adamlardan bir tanesiyle, ismi lazım değil, gereksiz bir herif o da. Bir akşam sokakta Neyzen Tevfik zil zurnayken karşılaşmışlar. Dar bir sokak, karşı karşıya durdukları zaman Neyzen adamın yüzüne bakmış, adam Neyzen'in yüzüne bakmış ve demiş ki Neyzen'e, ben senin gibi ciğeri beş para etmez birine yol vermem. Tevfik adama bakmış, demiş ki ben veririm. Buyurun. Arkadaşlar buyurun. Gazeteciliğin kapısı açık. Uçağın kapısı açık. Uçağın içinde her şey var. Hakikaten her şey var. İkram var. Ne bileyim itibar var. İş garantisi var. Patronun mutluluğu var. Uçakta bir tek halk yok. Uçağın sahibi halk. Halkın sorunu yok. Zam yok. Yarın açıklanacak enflasyon yok mesela. LPG zammı yok. Ama en kötüsü gazetecilik yok. Çünkü uçağın içinde vicdan yok artık. Hiçbir şekilde kalmamış. Bundan sonrası için Neyzen'in dediği gibi yol verme zamanıdır. Herkes geçebilir, biz veririz çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, hayatlarımız farklı bizim. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz biz. İyi yaşamanın yöntemi de, iyi yaşamayı becerebilmenin yöntemi de birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü bizim farklılıklarımız bu toprağın, ülkemizin zenginlikleri. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. İşimize, iş namusumuza sahip çıkalım. Bunu yapabilirsek ve bundan sonrası çok zor değil be. Yapabiliriz. Yeter ki korkmayalım, tırsmayalım birbirimizden. Gerçeği söylemekten imtina etmeyelim. O mu kırılır, bu mu üzülür demeyelim insanların yüzüne bakıp. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da tekrar, ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şahane bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.